Beşinci ayrım. Psikolojik değişkenler. İki tür psikolojik değişken üzerinde duracağız. Birincisi, gerilimi azaltıcı özelliği nedeniyle alkolün duygu durum üzerindeki birincil etkileri ve bu süreçte ilişkilerin rolü. İkincisi ise bazı kişilerin aşırı alkol kullanımında etkisinin olabileceği düşünülen kişilik özellikleridir. Duygu durum değişiklikleri. Bazı çalışmalar madde kullanımındaki temel psikolojik güdülerden birinin duygu durumu değiştirmek olduğunu göstermektedir. Madde kullanımı ya olumlu duygu durumu artırarak ya da olumsuzları azaltarak pekiştirici olmaktadır. Bu konudaki çalışmaların pek çoğu alkolün gerilimi azaltıcı özellikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. İlk dönemlerde hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, parantezinde Jonger 1950, alkolün kaygıyı devreye sokarak kaçınmayı öğrenme üzerinde bozucu etki yaptığını göstermektedir. Daha sonra insanlarla yapılan çalışmalar, parantez içerisinde örneğin Sher ve Levinson 1982, eğer kişi henüz alkolik değilse alkolün gerilimi azalttığını göstermektedir. Fakat bununla çelişen bazı bulgular da mevcuttur. Parantez içerisinde örneğin Thier ve Curtis 1984. Birbiriyle tutarsız bu bulguların nedenlerini araştırmaya yönelik olarak yapılan daha sonraki çalışmalar alkolün tüketildiği durumlar üzerine odaklandı. Bulgular alkolün gerilim azaltıcı etkisini bilinç ve algıyı bozarak yarattığını ortaya koydu. Parantez içinde Steele ve Joseph 1988-1990. Alkol kolaylıkla hemen elde edilebilen pek çok ipucuna dikkat etme ve bilişsel işleme kapasitesini bozar. Bunun sonucunda da yazarların alkol miyopisi dedikleri durum ortaya çıkar. Maddenin etkisi altında olan kişi, üzüntü ve olay arasındaki değerlendirmeyi yapacak yeterli bilişsel kapasiteye sahip değildir. Eğer kişiyi çıldırtan, deli eden bir olay söz konusu ise, dikkat can sıkıcı düşüncelere odaklanmaktan çok olaya odaklanır. Bu durumda kaygıyı azaltır. Fakat bazı durumlarda alkol gerilimi artırabilir. Örneğin, hiçbir üzücü olay yokken kişi maddenin etkisi altında olduğundan sınırlı işleme kapasitesiyle hoş olmayan düşünceler üzerinde odaklanır. Bu durumda cesareti kırılmış kişi karamsar olmaya ve içerken daha depresif olmaya başlar. Alkolün gerilim azaltıcı etkisinde rol oynayan bir başka durumsal değişken de alkol tüketimi ile stres arasındaki ilişkidir. Alkol tüketimi stresin öncesindedir ya da onu izler. Pek çok insan için gerilimdeki bir artma, parantez içinde, örneğin iş yerinde kötü bir gün geçirmek, bu gerilimin yarattığı stresten kurtulma amacıyla alkol tüketiminde artışa neden olur. Yaşam stresindeki artışın alkolü bırakmış kişilerin bu sorunlarını yeniden başlaması ve tekrar etmesine, parantez içinde relapse neden olduğuna ilişkin deneysel bulgular bu görüşe destek olmaktadır. Parantez içinde örneğin Brown ve arkadaşları 1990. Bununla birlikte alkolün gerilim azaltma özelliği üzerindeki bazı deneysel çalışmalarda değişkenlerin yerleri, sıraları değiştirilmiştir. Yani denek önce içiyor, sonra bir stresör ile karşılaşıyor ya da tersi bir durum söz konusu. Bu düzenlerle, parantez içinde stres alkol ya da alkol stres, alkolün etkilerini araştırdığı bir çalışmada gerilim azaltmasının yalnızca alkol stres düzeninde görüldüğü bulunmuştur. Parantez içinde Sayet ve Wilson 1991. Bu sonuca göre alkolün stresten sonra tüketildiğinde pek çok yaşam olayı için gerilimi azaltmakta etkili olmadığı söylenebilir. Eğer alkolün olaydan sonra alındığında stresi azaltmadığı doğruysa, niçin pek çok insan içkinin kendilerine iyi geldiğine, açılmalarına yardım ettiğine inanıyor? Bu bölümün başlarında yer alan bir kavrama dönecek olursak, insanlar alkolü doğrudan sıkıntıyı azalttığı için değil, gerilimlerini azaltacağını düşündükleri için kullanıyor olabilirler. Bu görüşe destek olan araştırmalar, alkolün stresi ve kaygıyı azalttığını düşünen kişilerin daimi içiciler olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Rather ve arkadaşları 1992, Sher ve arkadaşları 1991. Dahası, alkol ve içmeye ilişkin olumlu beklentilerin birbirini karşılıklı etkilediği görülmektedir. İçki kaygıyı azaltacak yönündeki beklenti, içme davranışını artırmakta ve daha güçlenmiş olarak geri dönmektedir. Parantez içinde Smith ve arkadaşları 1995. Diğer araştırmalar da bir maddenin etkilerine ilişkin olumlu beklentilerin madde kullanımındaki artışı genelde yordadığını göstermektedir. Parantez içerisinde Stacy, Newcomb ve Bentler 1991. Madde kullanımı ile ilgili diğer bir psikolojik değişken de madde kullanımının zararlı olduğuna inanma oranındaki büyüklüktür. Örneğin 1978'de marijuana kullanımı üst düzeye çıktığında üniversite öğrencilerinin hemen hemen %11'i bu maddeyi her gün kullanıyordu. Aynı zamanda %12'si ara sıra kullanmanın risk yaratacağına, %35'i ise sürekli kullanmanın risk yaratacağına inanıyordu. Bu sonuçlar 1985 yılındaki sonuçlarla karşılaştırılacak olursa her gün kullanım oranının %5'e düştüğü görülür. Ayrıca üniversite öğrencilerinin %25'i ara sıra kullanımın, %70'i ise sürekli kullanımın zararlı olacağına inanmaktadır. Parantez içinde Kozel ve Adams 1986. İnançlardaki bu değişiklik davranışa da yansımaktadır. 1990'larda marihuana kullanımındaki dramatik artış, ergenlerin marihuana'nın zararsız olduğuna ilişkin düşüncelerden kaynaklanmaktadır. Parantez içerisinde USDHHS 1994. Gerilim azaltma, maddelerin duygu durum üzerindeki olası etkilerinin yalnızca bir yönüdür. Bazı insanlar maddeleri olumsuz duyguları azaltmak için kullanırken, bazıları sıkıldıkları veya uyarılmak istediklerinde olumlu duyguları arttırmak için kullanırlar. Parantez içinde Cooper ve arkadaşları 1995. Her iki durumda da alkol, duygusal durumlar ile başka yollardan başa çıkabilme yetisindeki başarısızlığı gösterir. Fakat sözü edilen ilk durumda olumsuz duygu düzeyinin yüksekliğine ek olarak ilacın gerilimi azaltacağına ilişkin beklenti madde kullanımını artırırken, ikinci durumda uyarılmaya ihtiyaç duyma derecesinin yüksekliğine ek olarak ilacın olumlu duyguları artıracağına ilişkin beklenti yordayıcıdır. Bu durum alkol ve kokain kullanıcılar için doğrulanmıştır. Parantez içinde Ball, Carroll ve Rosenseville 1994, Cooper ve arkadaşları 1995. Kişilik ve madde kullanımı. Ne sosyokültürel faktörler ne de duygu durum değişiklikleri kuramı madde kullanımındaki bireysel farklılıkları tam olarak açıklayabilmektedir. Ne özel bir kültür ya da alt kültürün insanlarının tamamı yoğun bir şekilde madde kullanmaktadır, ne de yaşamış oldukları stres madde kullanımını artırmaktadır. Kişiliğe ilişkin değişkenler, niçin belirli kişilerde madde kötüye kullanımının görüldüğünü açıklamaya çalışmaktadır. Sürekli olumsuz duygu durumu ve de uyarılma ve olumlu duygu durumunu daima artırma isteği, bu bağlamda üzerinde durulan iki kişilik özelliğidir. Genellikle madde kullanımı ve antisosyal kişilik bozukluğu arasında ilişki bulunmuştur. Parantez içerisinde Bell ve arkadaşları 1994. Madde kötüye kullanımı 13. bölümde görüldüğü gibi bir psikopatın heyecan arayışına yönelik davranışlarının bir parçası olabilir. Opiyatlar ve sakinleştiricilerin kaygılı yani ansiyeteli bireyler tarafından gerilimlerini azaltmak amacıyla kullanımını anlayabiliriz. Antisosyal davranış ile yüksek korelasyona sahip olan çocukluktaki hiperaktivite de antisosyal davranıştakine benzer nedenlerden ötürü madde kötüye kullanımı ile bağlantılıdır. Örneğin, 10 yıldan uzun süren ileriye dönük bir çalışma sonucunda hiperaktivitenin daha sonraki yıllarda görülen alkol kötüye kullanımının en önemli yordayıcısı olduğu görülmektedir. Parantez içinde Heckman, Weiss ve Perlman 1984. Hiperaktivite aynı zamanda tütün ve kanabis kullanımı. Parantez içerisinde Willis, Dultamel ve Vaccaro 1995 ve de kokain kötüye kullanımı. Parantez içerisinde Ball, Carroll ve Rosenseville 1994 ile ilişkilidir. Okul öncesinden 18 yaşa dek uzanan boylamsal bir çalışma, marihuana kullanımının sıklığını yordayan kişilik özelliklerini araştırmıştır. Parantez içinde Shadler ve Block 1990. Buna göre 7 yaş civarında diğer kişilerle iyi geçinmeyen, ahlaki değerleri umursamayan ve stresle ilişkili fiziksel belirtiler gösteren çocuklar daha sonraki dönemlerde yoğun kullanıcı olmuşlardır. Bu kişiler ayrıca kararsız, güvenilir ve emin olmayan, olumsuz duyguları kabul etmeyen ve kendilik değeri düşük bireyler olarak tanımlanmışlardır. 11 yaşında çok fazla duygusal değişkenlik, dikkatsizlik ve bir şeye odaklanamama, aktivitelere ilgi duymama durumu gözlenmektedir. Daha sonra maddeyle deneyimi olan arkadaşlarıyla karşılaştırıldığında inatçılık görülmektedir. Fakat maddeyi sıklıkla kullanan bireyler olmamaktadırlar. Biyolojik değişkenler. Madde kötüye kullanımındaki biyolojik faktörler üzerine yapılan pek çok çalışma, problem yaratıcı düzeyde içmeye yatkınlığın biyolojik süreçlerle genetik olarak aktarılıyor olma olasılığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Biz bu veriler üzerinde öncelikle madde kullanımına yol açan biyolojik değişkenlerine odaklanacağız. Alkol kötüye kullanımında genetik yatkınlığa ilişkin kanıtlar, hayvan yavrularının alkolü diğer içecekleri tercih etmelerine ilişkin olarak yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Parantez içerisinde Lee ve arkadaşları 1981. Veriler insanlardaki problem yaratan içme davranışının da genetik bir unsur olarak aileden geldiğini göstermektedir. Birkaç çalışma, içme problemi olan bireylerin çocukları ve akrabalarında alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığının beklenenden yüksek olduğunu göstermektedir. Parantez içinde örneğin Shu ve arkadaşları 1991. Yapılan ikiz çalışmaları tek yumurta ikizlerinin her ikisinde de alkol, parantez içerisinde örneğin McGui, Pickens ve Su ikiz 1992, kafein, nikotin ve opiyat kötüye kullanımının, parantez içerisinde Luke ve Gurling 1988, görülme oranının çift yumurta ikizlerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu da bize yine kalıtımın önemini işaret etmektedir. Her ne kadar bu bulgular yatkınlığın kalıtsal geçişiyle tutarlıysa da, bu bireyler ailelerinin maddeyle ilişkili davranışları veya ailesel tarzlarına ait bazı özelliklerden etkilenerek de madde kullanıcısı haline gelebilirler. Evlat edinme çalışmaları da hem alkol hem de madde kötüye kullanımında genetik geçişin önemine dair daha fazla bilgiler sağlamıştır. parantez içerisinde Kaduret ve arkadaşları 1995, Goodwin ve arkadaşları 1973. İsveç'te yapılan geniş çaplı bir evlat edinme araştırması, alkol kötüye kullanımının farklı kalıtsal temelleri olan alt tiplerinin bulunma olasılığını gündeme getirdi. Parantez içinde Kloninger ve arkadaşları 1981. Araştırmacılar içki problemi olan evlat edinmiş çocuklardan oluşan örneklemi iki gruba ayırdılar. Birinci grup içki problemi çok ağır olmayan kadın ve erkeklerden oluşuyordu. Bunlar ılımlı, biyolojik ailelerinde içki problemi yetişkinlikte başlayan ve evlat edindikleri evde de alkol kötüye kullanımıyla karşılaşan bireylerdi. Böylece hem genler hem de çevre rol oynuyordu. İkinci grup ise bunların tam tersi olarak alkol kötüye kullanımı veya bağımlılığı yalnız erkeklerde görülen, erken yaşta başlayan, antisosyal davranışları bulunan ve yalnızca biyolojik ailesinde alkol kötüye kullanımı bulunan kişilerden oluşuyordu. Bu sonuçların tamamının diğer çalışmalarda tekrarlanmasına rağmen erkeklerde küçük yaşlarda alkol kötüye kullanımına başlamak bu tür alkol kötüye kullanımında can alıcı faktör olarak görülmektedir. Parantez içerisinde Fils, Emi ve arkadaşları 1996. Alkolün duygu durum üzerindeki farklı etkileriyle bağlantılı olan bu bulgular birinci tipteki içicilerin alkolü gerginliği azaltmak için, ikinci tiptekilerin ise hazzı artırmak için tüketiyor olabileceklerini savunmaktadır. Parantez içinde İkinci tipte olduğu gibi içmenin hazzı artırdığının hatırlanması antisosyal davranış ile bağlantılıdır. Alkolü tolere edebilme yeteneği, alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığı için kalıtsal olarak neyin geçtiğine bağlı olabilir. Parantez içinde Goodwin 1979. Alkol problemi olan birisi olmak için öncelikle kişinin çok fazla içiyor olması gerekir. Diğer bir deyişle çok fazla miktarda alkolü tolere edebiliyor olmalı. Asyalılar gibi bazı etnik grupların fizyolojik toleranslarının düşük olması nedeniyle alkol kötüye kullanımı oranları da düşüktür. Bu insanların alkolü metabolize eden enzimleri kalıtsal olarak yetersizdir. Asyalıların 1/4'ünde küçük miktarlardaki alkol bile hoş olmayan etkiler yaratır. Maddenin kötü etkileri bu durumda kişiyi alkol kötüye kullanımından korur. Bu gibi hipotezler alkol nasıl metabolize edilir veya merkezi sinir sistemi alkole nasıl tepki verir gibi alkolün kısa süreli etkileri üzerinde odaklanılmasına yol açmıştır. Hayvan araştırmaları bu iki süreçte de genetik bileşenlerin etkili olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Chuchut Kit 1983. Yüksek risk yöntemi kullanılarak yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular bu görüşü desteklemektedir. Bu çalışmalarda genç, alkolik olmayan yetişkinler ile alkol kötüye kullanımı bulunan birinci derece akrabaları karşılaştırılmıştır. İki değişken erkeklerde 10 yıl içerisinde alkol kötüye kullanımını yordamıştır. Parantez içinde Chuchut Kit 1994, Hüçükit ve Simit 1996. Bir doz alkol aldıktan sonra çok az sarhoş olduklarına ilişkin kendi bildirimleri ve bedenlerinin az etkilenmesi, parantez içinde ayakta kıpırdamadan, sallanmadan durabilmeye ilişkin ölçüm. Her iki bulgu da alkolden çok az etkilenen kişilerde alkol kötüye kullanımının büyük olasılıkta bulunacağını göstermektedir. Sonuç olarak bu değişkenler alkol bağımlısı bir babaya sahip olsunlar ya da olmasınlar erkekler arasındaki alkol kötüye kullanımını yordamaktadır. Alkolü kötüye kullanan kişilerin alkole daha az tepki veriyor olmaları başlangıçta karmaşık gibi görünmektedir. Fakat içici olabilmek için çok fazla içiyor olmak gerektiğine ilişkin görüşe uygundur. Alkole az tepki veriyor olmak normal içmeden daha yoğun, ağır bir biçimde içmeye yol açabilir. Alkole verilen tepkinin boyutu daha önce alkolün çift fazlı etkileri konusunda tartışılmıştı. Tartıştığımız araştırmalarda alkolik olan kişilerin oğulları ile kontrol grubu arasında kanlarındaki alkol düzeyi düştüğü zaman büyük farklılıklar olduğu görülmüştür. Alkolik olan kişilerin oğullarında alkolün olumsuz, depresif etkileri daha az görülmektedir. Başka bir çalışmada ise alkolik olan kişilerin oğullarında kandaki alkol düzeyinin yükselmesi nedeniyle vücuttaki gerilim azalması gibi etkilerin gözlendiği belirtilmektedir. Bu nedenle kalıtsal olarak yatkınlığı olan bireyler madde kullanımı ile ilgili olarak daha fazla pekiştirme almakta ve daha az cezalandırılmaktadırlar. Parantez içinde Newlin ve Thompson 1990. Buraya dek çeşitli maddelere ilişkin bozuklukların doğası ve sebepleri üzerinde durduk. Şimdi de tedavisi ve önlenmesi konularına bakacağız. Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığının tedavisi. Problem yaratacak düzeyde içme hem içen kişi hem de ailesi, arkadaşları, işvereni ve toplum için yıkım oluşturmaktadır. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkeler için ciddi bir toplumsal problem haline gelmiştir. Sonuçta çok sayıda araştırma ve klinik çalışma tasarlanmış ve çeşitli tedaviler geliştirilmiştir. Alkol kötüye kullanımının tedavisi yalnızca maddenin bağımlılık yapıcı doğasından ötürü değil, aynı zamanda diğer psikolojik problemleri de beraberinde getirmesi nedeniyle zordur. Alkolü kötüye kullanan kişiler sıklıkla depresyon, kaygı, sosyal ve iş alanlarında şiddetli bozulmalar yaşarlar. Bölüm 10'da da değinildiği gibi intihar riski çok yüksektir. Parantez içinde Galenter ve Castaneda 1985. Bu problemlerin bazılarının alkol kötüye kullanımından önce de var olmasına ve kötüye kullanıma katkıda bulunmasına rağmen kişi tedavi edilirken hangisinin neden, hangisinin sonuç olduğunu saptamak genellikle zor olmaktadır. Kesin olan şudur ki, bireyin hayatı genellikle darmadağınıktır ve hangi tedavi olursa olsun kişiye içmenin dışında da farklı yollar alabileceği gösterilmeye çalışılır. İçicilik problemi için yapılan müdahaleler hem biyolojik hem de psikolojiktir. Fakat ne tür müdahale yapılırsa yapılsın, ilk aşama kişinin problemi kabul etmesi ve buna ilişkin bir şeyler yapmaya karar vermesidir. Problemi kabul etme. Kabul etmek, ciddi bir içme problemi olan kişinin böyle bir problemi hiç olmamış bir başka kişiye açık ve dürüst bir biçimde bunu itiraf etmesi anlamına gelir. Fakat madde kötüye kullanımı olan kişiler bu türden problemleri olduğunu inkar eder ve bir uzmana gitme konusundaki önerileri öfkeyle karşılarlar. Dahası içicilik probleminin örüntüsünün aşırı değişken olması, parantez içinde örneğin alkole gerçekten bağımlı olan bir kişi her zaman kontrolsüz bir biçimde içmiyor olabilir. Bağımlı kişinin arkadaşları hatta bazı sağlık personeli tarafından müdahalenin gerektiğine ilişkin bir düşüncenin oluşmamasına neden olabilmektedir. İçen bir kimseyi tedaviye başlama aşamasına sokabilecek ilk adım, düşündürme aşaması olarak adlandırılan, parantez içinde Prochaska, Dick Clement ve Norcross 1992, konuya ilişkin dolaylı sorular sorma yoluyla atılabilir. Alkol kullandığınız zaman bazen kendinizi rahatsız hissediyor musunuz? Baskı altındayken genelde içtiğinizden daha fazla mı içiyorsunuz? İlk kadehi almak için eskiye göre daha mı fazla acele ediyorsunuz? İçtiğiniz için bazen suçluluk duyuyor musunuz? İnsanlar sizin içmenizle ilgili olarak konuştuğunda rahatsızlık duyuyor musunuz? Sosyal bir ortamda içtiğinizde gizlice fazladan birkaç kadeh daha içmeye çalışıyor musunuz? Nerede ve ne durumda içeceğiniz ile ilgili olarak kendinize değişmez kurallar koyuyor musunuz? Parantez içinde Harvard Mental Health Literature 1996 sayfa 1-2. Öncelikle alkol kötüye kullanımı olan kişi bir problemi olduğunu kabul ederse bu problem ile uğraşmanın pek çok yolu mevcuttur. Geleneksel hastane tedavisi. Tüm dünyada kamu ve özel hastaneler alkolü kötüye kullanan insanlar için yıllardır içkiyi bırakacakları, özel odalar ve yararlanabilecekleri çeşitli bireysel ve grup terapileri gibi olanakları sunmaktadırlar. Alkolün vücuttan atılması, arındırma, detoksifikasyon hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor olabilir ve genellikle bir ay sürer. Bazen alkolün vücuttan atılma sürecinde görülen genel rahatsızlık ve kaygıyı azaltmak amacıyla sakinleştirici ilaçlar kullanılır. Alkolü kötüye kullanan bazı kişilerin sakinleştirici ilaçları yanlış kullanımı nedeniyle bazı klinikler alkolü aniden kesmek yerine sakinleştirici ilaç vermeden yavaş yavaş kademeli olarak kesmeyi tercih etmektedirler. Parantez içerisinde Wartenburg ve arkadaşları 1990. Kişiyi uyuşturucudan kurtarmak için uygulanan bu ilaç tedavisi sırasında kişiler genellikle karbonhidrat çözeltileri, B vitaminleri, bazen de epileptik nöbetleri önleyici ilaçlara da ihtiyaç duyarlar. Alkol kötüye kullanımını tedavi eden hastane sayısı 1978'den 1984'e dek 4 kat artmıştır. Bunda hem federal hükümet hem de özel sigorta şirketlerinin tedavi kapsamlarını almalarının rolü büyüktür. Parantez içinde Holder ve arkadaşları 1991. Yıllık maliyet milyar dolarları bulmaktadır. Çünkü yatarak tedavi ayakta tedaviden daha pahalıdır. Bunun etkinlik maliyeti de soruşturulmalıdır. Bu maliyeti değer mi? Miller ve Hester 1986'nın bulgularına göre yatarak tedavinin getirmiş olduğu yüksek maliyet, etkililiğinin derecesinin yüksekliğiyle karşılaştırılamaz bile. Bu görüşe göre kişiyi uyuşturucudan kurtarmak için uygulanan ilaç tedavisi pek çok kişi için ayaktan tedavi sürecinde de kullanılabilir. Dahası, genel olarak hastane tedavisinin tedavi edici sonuçları ayaktan tedavide elde edilen sonuçlardan çok daha iyi değildir. Biyolojik tedaviler. İster yatarak isterse ayakta olsun içki problemi nedeniyle tedavi gören bazı kişilere alkol aldığı zaman şiddetli kusmalara yol açan disulfiram ya da panzehir, antabuse verilir. Bu yolla acı ve ağrı yaratılarak alkolün emilimi engellenir. Tahmin edilebileceği gibi bu panzehir verme durumu problem yaratabilir. Hasta önceden bir yere kapatılmak zorundadır. Eğer kişi önceden belirlendiği gibi her sabah ilacı almaya gönüllüyse içme davranışı ilacı almanın olumsuz sonuçlarından dolayı azalacaktır. Parantez içinde Sison ve Azrin 1989. Fakat plasebo kontrolleriyle yapılan geniş çaplı araştırmalar panzehirin herhangi özel bir yararı olmadığını ve tedaviyi bırakma oranının %80'in üzerinde olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Fuller 1988, Fuller ve arkadaşları 1986. Ayrıca panzehir sinir dokularında iltihaplanma gibi ciddi yan etkilere de neden olabilmektedir. Parantez içinde Moss 1990. Biyolojik tedavilerin bazı yararları psikolojik tedavilerle birlikte kullanıldığında en iyi şekilde görülebilir. Örneğin Gıda ve İlaç Dairesi 1995 yılında alkol yoluyla uyarılarak endorfinlerin aktivitesini engelleyen ve maddeye duyulan arzuyu azaltan opiat antagonisti olan naltreksonu kabul etmiştir. Naltrekson bilişsel davranışçı terapiler ile birlikte kullanıldığında tedavi edici etkiyi artırmaktadır. Parantez içinde Volpicelli ve arkadaşları 1995. Diğer ilaç tedavilerinde de olduğu gibi naltroksonun tek başına etkisi sınırlıdır. Parantez içinde O'Malley ve arkadaşları 1996. Serotonin alımını kolaylaştırıcı, agonist bir madde olan buspirone de bazı tedavi edici özelliklere sahiptir. Parantez içinde Kranzler ve arkadaşları 1994. Beyindeki norodrenerjik aktiviteyi azaltan klonidine de nikotin, opiatlar ve alkol gibi bazı maddelerin yarattığı yoksunluk etkilerini azaltma özelliğine sahiptir. Parantez içinde Baumgartner ve Rowan 1987. Bazı psikoaktif ilaçlar özellikle içme problemi için geliştirilmiş olmamalarına rağmen içme ile ilgili problemlerin tedavisinde de kullanılırlar. Örneğin depresyon için geliştirilen antidepresanlar ve kaygı için geliştirilmiş olan sakinleştiriciler hastanın zihinsel durumunda genel bir iyileşme sağlayarak içki problemi üzerinde yararlı etkiler göstermektedir. Alkol kötüye kullanımı olan kişileri tedavi etmek için kullanılan ilaçlar sıklıkla karaciğer fonksiyonlarını bozduğu için risklidir. Bu ilaçlar karaciğerde metabolize oldukları için olumsuz etkilemekte, hoş olmayan yan etkileri görülmektedir. Parantez içinde Clerman ve arkadaşları 1994. Atsız alkolikler. Dünyada en yaygın olan ve en çok bilinen kendine yardım grubu atsız alkoliklerdir. AA. İyileşmiş iki alkolik tarafından 1935 yılında kurulmuştur. Günümüzde Amerika'da 70 binden fazla şubesi, 2 milyondan fazla üyesi vardır ve 100'den fazla ülkede de grubu mevcuttur. Bir AA grubu düzenli olarak sık sık toplantılar yapar. Bu toplantılarda gruba yeni katılan üyeler alkolik olduklarını ilan ederler ve grubun eski, deneyimli üyeleri de kendi içki problemleri ile ilgili hikayelerini anlatır, yaşamlarının şimdi nasıl daha iyi olduğu üzerinde durarak tavsiyelerde bulunurlar. Grup içki problemi olan kişiye duygusal destek, anlayış ve danışmanlık olanakları sağlar. Üyeler tekrar içmeye başlamalarını engellemek amacıyla günün herhangi bir saatinde ihtiyaç duyduklarında birbirlerini arayabilirler. Alkol tedavisi gören Amerikalıların %70'i en azından bir kez bir AA toplantısına katılmıştır. AA'dan sonra bu program diğer madde kötüye kullanımları için de model alınmıştır. Örneğin atsız kokain kullanıcıları, kokain anonymous ve atsız marihuana kullanıcıları, marihuana anonymous. Alkol kötüye kullanımının asla iyileşmeyen bir hastalık olduğu, tek bir kadeh içmenin bile tekrar kontrolü kaybetmeye başlatabileceği, bu nedenle de hiç içmemek için sürekli tetikte olmak gerektiği yavaş yavaş her bir AA üyesine kabul ettirilir. AA'nın temel doktrini klasik bir film olan ve Ray Milland'a en iyi aktör Oscar'ını kazandıran Lost Weekend filminde canlı bir biçimde yansıtılmıştır. Filmin bir sahnesinde aktör yatsıdığı içki probleminin ciddiyetiyle yüzleşmekte ve erkek kardeşi, "Seninki çatıdan inerken bir kat düşeceğini ummaya benziyor. Hala öğrenmedin mi?" demektedir. AA'nın manevi yönü tablo 12.2'de yer alan 12 madde ile gösterilmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi bu felsefeye inanç başarı için önemlidir. Parantez içinde Gilbert 1991. AA ile bağlantılı iki ayrı kendine yardım grubu geliştirilmiştir. Al-Anon aile grupları, aile bireylerinin bu sorun ile uğraşırken birbirlerine destek olmalı ve bu mücadeleyi bırakmamaları amacını taşımaktadır. Benzer şekilde Alatin grupları da alkol kötüye kullanımı bulunan kişilerin desteğe ihtiyacı olan çocuklar için kurulmuştur. Bir yolla çocukların ailelerinin problemlerinden sorumlu oldukları ve onları değiştirmek gibi bir yükümlülükleri bulunduğuna ilişkin duygularının üstesinden gelebilmelerine yardımcı olmak amacını gütmektedir. Diğer kendine yardım grupları ise AA gibi dinsel bir tema içermezler. Bunun yerine sosyal destek, güven verme, cesaretlendirme ve alkolsüz bir hayata liderlik etme gibi temalara ağırlık verirler. Kişilere kendine yardım toplantılarında genellikle bir ruh sağlığı uzmanı rehberlik eder. Tablo 12.2. Atsız alkoliklerin önerdikleri 12 adım. 1. Alkol üzerinde gücümüzün olmadığını, yani yaşamlarımızın kontrol edilemez olduğunu kabul ediyoruz. 2. Bizimkilerden büyük olan bir kuvvetin ruh sağlığımızı onaracağına inanıyoruz. 3. Yaşamlarımızı ve iradelerimizi onu anladığımız kadar Tanrı'ya havale etmeye karar veriyoruz. 4. Kendimiz için korkusuz bir ahlaki envanter araştırıyoruz. 5. Yanlışlarımızın tamamını Tanrı'ya, kendimize ve diğer insanlara bırakıyoruz. 6. Bu kusurlu özelliklerimizi ortadan kaldırması için Tanrı'ya tümüyle teslim oluyoruz. 7. Eksiklerimizi ortadan kaldırması için ona alçak gönüllülükle yalvarıyoruz. 8. Zarar verdiğimiz tüm insanların bir listesini yapıyor ve hepsini düzeltmeye istekli oluyoruz. 9. Bu düzeltmeleri onları ve diğerlerini yaralamaksızın olabildiğince doğrudan yapıyoruz. 10. Kişisel envanterimizi çıkarmaya devam ediyoruz ve hatamız olduğunda uygun biçimde buna başvuruyoruz. 11. Onu anladığımız kadar Tanrı'yla bilinçli temasımızı artırmak için dua edip meditasyon yapıyoruz. Onun bilgisine ve taşıdığı gücüne dua ediyoruz. 12. Bu adımların sonucu olarak ruhani bir uyanış içine giriyoruz. Bu mesajı alkolüklere taşımaya çalışıyoruz ve bu ilkeleri tüm ilişkilerimizde uyguluyoruz. AA'nın tedavideki etkililiğine ilişkin iddiaları bilimsel incelemeleri başlatmıştır. Son yıllarda yapılan bir çalışma AA'nın anlamlı düzeyde yararı olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Kumette, Finney ve Moos 1997. Bununla birlikte AA'da tedaviyi bırakma oranı yüksektir ve bu durum her zaman sonuçtan kaynaklanmamaktadır. Buna ek olarak AA hastalarına ilişkin uzun süreli takip çalışmalarının sayısı sınırlıdır. Şimdiye dek yapılan en kontrollü çalışmanın sonuçları karmaşıktır. Parantez içinde Walls ve arkadaşları 1991. AA'yı seçen ve grupta 3 aydan fazla kalan bazı kişilerin alkolden en az birkaç yıl uzak kaldıkları görülmektedir. Parantez içinde Emerick ve arkadaşları 1993. Bu kişilerin ihtiyaçlarının AA'nın sağlamış olduğu dostluk, destek ve dini temalar yoluyla karşılandığı görülmektedir. Bu kişiler için AA bir yaşam tarzı olmakta ve üyeler birkaç yıl boyunca kasaba dışına bile çıksalar toplantılara düzenli olarak katılmaktadırlar.